Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2018 sayısından yazılar paylaşacağız. Altınoluk Dergisi'nin Mayıs sayısı Ramazan Müminlerin Can Suyudur kapağıyla, okuyucusuyla buluşmuş ve bu derginin ilk olarak sunuş yazısını paylaşacağız sizinle. Şunun şurasında sayılı günler kaldı. Yakında bu akşam teravih başlıyor, gece sahura kalkacağız diyeceğiz. Ramazan geliyor, oruç geliyor, belli ki yeni bir hayat geliyor. Toplumumuzun çok çok büyük bir kesiminde yeni bir iklim demek Ramazan. Baharın içindeyiz, dallara su yürüdü, yeniden giriliyor ağaçlar, yemyeşil oldu her yer. Ona benzer biraz Ramazan'la oruçla buluşma milletimiz için. Her birimiz bir şekilde diriliriz sanki. Allah ve Resulü sizi size hayat verecek şeye çağırdığında ona icabet edin diye buyuruluyor ya Kur'an-ı Azimüşşan'da. Bunun bir örneğini Ramazan'da yaşarız bizler. Şunu söylemek yanlış olmaz. Ramazan'la birlikte herkesin hayatına müsbet bir şeyler gelir, katılır. Her birimizde iyi bir taraf uyanır, harekete geçer. Bunların her biri İslam'dan bir parçadır. Allah ve Resulullah'ın bildirdiği şeylerden diriltici bir özdür. Hani biraz da küçük bir eleştiri dozuyla denir ya, Ramazan Müslümanı diye bir söz. Nedir o? Aslında herkesin hayatına Ramazan'la birlikte İslam kaynaklı bir şeyin girmesidir o. Aslında insanımızın bünyesinde İslam vardır. Çeşitli sebeplerle bastırılmış, azalmış, neredeyse görünmez hale gelmiştir. Ama insanımızın derinlerdeki hassasiyeti onun tamamen silinip gitmesine de izin vermemektedir. O giderse sanki bir başka insan olacaktır, kendini kaybedecektir. Evet, hayatın içinde savruluşlar vardır, aşınmalar vardır. İslam'la ilişkilerin ne olduğuna dair unutmalar vardır. Ama gene de tümden bir silinme yoktur. Kapağımıza Ramazan müminlerin can suyudur ifadesini koyduk. Bu ifade Ali Büyükçapar'ın yazısında geçiyor. Ne kadar güzel bir tanımlama. İşte aynen öyle. Ramazan öyle bir can suyu gibi gelir ki insanımızın, toplumumuzun hayatına, biz bir İslam toplumunun güzelliklerine tanık olmaya başlarız. Dünkü hayatında şunlar şunlar yoktu da bugün şunlar oldu. Ne yapmalı? Böyle bir insanı yadırgamalı mıyız? Dün şunlar şunlar yoktuysa bugün de olmasın varsın tavrı mı sergilemeliyiz? İşte bu değil diyoruz. Altınoluk'un bir sayısının kapağında Ramazan için İslam günleri ifadesini kullanmıştık. Ramazan bir Müslüman toplumda her insana artı bir güzellik getirir. İslam'ın tamamı olursa ne kadar güzel olur demiştik. Buradan yola çıkarak Ramazan'da buluştuğumuz İslami güzellikleri ister ibadet boyutunda olsun, ister insan ilişkilerinde, iyilik paylaşımlarında olsun senenin bütün günlerine taşımayı konuşmak lazım. Biliyoruz ki İslam sadece Ramazan günlerinde çoğalıp başka zamanlarda azalan bir hayat çerçevesi değildir. İbadetse Allah'a bağlılığımızın daimi göstergesi olarak, insan ilişkilerinde hakkaniyetse, dürüstlükse, güvenilirlikse, ihtiyaç sahibinin yardımına koşmaksa bütün zamanlarda. Ramazan ben Müslümanım, müminim idraki can suyu bulmuş hale geliyorsa, onu bütün zamanlara taşımakta kazanılacak bir şuur halidir. Ne diyelim, hayatımıza iyilikler getiren kutlu ay, kutlu ibadet seni canı gönülden selamlıyor ve içinde İslam'ın güzelliklerini kuşandığımız bir mevsim olmanı diliyoruz. İyi ki her sene geliyorsun, her sene bizi tutuyorsun. Evet, ilk olarak Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2018 sayısının sunuş yazısını aktardık size değerli dinleyenlerimiz ve şimdi de Ahmet Taş Getiren'in kaleme aldığı Düşünce İnsicamı başlıklı yazıyı sunuyoruz. Zaman zaman gençlerin dinle ilişkileri üzerine kaygılandırıcı haberler çıkıyor. Bu haberler bazen dini eğitim aldığı düşünülen gençleri de kapsıyor. Haberler kimi zaman gençlerin hayatında dinin daha az belirleyici olduğuna ilişkin oluyor, kimi zaman da inanç sorgulaması boyutlarını gündeme getiriyor. Aslında biz Altınoluk'un yayın muhtevasından da bahsederken İslam insan, İslam Müslüman, İslam toplum ilişkilerini gözlemlediğimizi, bu alanlarda ortaya çıkan açık farklarını gündeme taşıdığımızı belirtiriz. Bu çerçevede geçmişte dünyevileşme, meşrulaştırma vesaire gibi kapak dosyaları yaptık. Kimi zaman abartılı biçimde bir felsefi ekolle de ilişkilendirilen bu konular İslam'ın yabancısı değil. Kur'an'a bakıldığında da insanın din ve yaratanla ilişkisindeki iman ve itminanına da zihni dağınıklığına da işaret edildiğini görürsünüz. Bunu kimi zaman geçmiş ümmetler planında bildirir Kur'an, kimi zaman bizzat İslam'ın ilk tebliğ yıllarında ortaya çıkan iman insan problemlerinde ortaya koyar. İslam'ın ilk tebliğinden bu yana geçen zamanda da hem kelam ilmi hem felsefe tartışmalarında çeşitli düşünce ekollerinin oluşumu bu konular etrafındadır. Bugün gençlerde, insanlarda kaygı verici bir inanç problemi var mıdır, yoksa kırıntılar medya konusu olduğu için mi kaygı verici boyutta gözükmektedir, bu tartışılabilir. Ancak inanç noktasında her insanın kendi içinde bir itminan, doyum araması, zihnini durultmaya çalışması, bu alanda gedikler oluşmuşsa bundan dolayı sancı duyması tabiidir. İman hiç kuşkusuz gönül duruluğu ister. Bunun genci de yaşlısı da yoktur. Nice gönül dünyası durulmuş genç varken, nice kafası durulmamış ileri yaşta insana rastlanabilir. Bu yaş meselesi değil, düşünce silsilesinin nasıl ilerlediği ya da ilerlemediği meselesidir. 1998 yılının Şubat ayında Altınoluk düşünceye çağrı kapağıyla çıkmış. O sayıda Bendeniz'de Düşünce İnsicamı başlıklı bir yazı yazmıştım. Aslında o yazı herkesin inşa edebileceği bir düşünce mimarisini ortaya koyuyor. Herkes bir inanç noktasına gelmişse onun düşünce mimarisini oluşturmak zorunda. Düşünce mimarisi demek, tutarlı biçimde üst üste oturan değerlendirmelerden bir kanaate, oradan da bir imana varmak demektir. Burada o yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. 1998 Şubat'ındaki Altınoluk'ta düşünceye çağrı ifadesinin altına Haç Suresi 46'nın meali de konulmuş. Şöyle ki, yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki, orada olanları akledecek kalpleri, işitecek kulakları olsun. Ama yalnız gözler kör olmaz. Fakat göğüslerde olan kalpler de körleşir. Kalpleri körleştirmemek lazım. Akledecek kalp, işitecek kulak, görecek göz. Bunlar bir araya gelirse, imana götüren insicamlı bir düşüncenin de olmazsa olmazları temin edilmiş olur. Gelin şimdi bir düşünce yolculuğuna çıkalım. Kur'an insanı düşünmeye çağırır. Düşünce ise insicam ister. Ancak insicamlı düşünce anlamlıdır. Gerçekten düşünce haysiyeti taşır. İnsicamlı düşünce her kademesi üst üste oturan düşüncedir. Birbirini takip eden, bütünleyen, arada boşluklar bırakmayan ve sonunda bir sistem yapısı kazanan düşüncedir. Kur'an insanı böyle bir düşünceye çağırır. Bizzat kendisi böyle bir sistemli düşüncenin koordinatlarını, iltisaklarını, bağlantı noktalarını verir. Kur'an'a bu açıdan baktığınızda adeta elinizden tutup sizi bir yerlere götürdüğünü hissedersiniz. Adeta yürümeyi, yol almayı öğretir size tefekkür ikliminde. Önce şu basamağa çıkacaksın, sonra şunu, sonra şunu şeklinde. Kur'an'ın bu öğreticiliğini en çok akide dünyasında görmek mümkündür. Akide ise insanın dünya görüşünün üzerine inşa edileceği temel aksiyonları belirtir. İnsanın dünyadaki konumunu anlamlı kılan ölçülerdir bunlar. Kur'an'ın düşünce çağrısı temelde insana dünyasını sağlıklı değerler üzerine kurma çağrısıdır. kendisini kuşatan varlık alemini birbirini bütünleyecek tarzda yerli yerine koyma çağrısıdır. Bir bakıma sen ancak böylece gerçek anlamda insan olabilirsin demektir. Gelin isterseniz Kur'an'dan süzülmüş böyle bir düşünce seyahati yapalım. Bakalım insanın yolu nereye uğrayacak? Bir alem var çevremizde. Renk renk çiçekler var aynı toprak üzerinde biten. Bu topraktan bu farklı renkler nasıl süzülüp de çıkıyor? Tohumlara bu farklı renkler nasıl yazılıyor? Aynı topraktan tatları namütenahi ölçüde çeşitlenmiş meyveler nasıl oluşuyor? Gök nasıl yükseltilmiş sütunsuz? Yer nasıl serilmiş? Alemler denince nasıl bir genişliği düşünmek lazım? Bunlar nasıl oluşmuş? Dağların anlamı ne? Denizler neden oluşmuş? Renk ne? Neden renkler var? Yıldızlar, ay, güneş niçin var? Nasıl oluşmuş? İnsanın tohumu bir damlacık su. O bir damlacık suda göz nasıl saklanmış? Kulak, beyin, el, parmak uçları, ayak parmakları, kalp, mide, akciğer, karaciğer nasıl saklanmış? Bunlar sonra nasıl insicamlı bir şekilde dağılmışlar insan vücuduna? Yürek bunca yıl nasıl atıyor? Mide neden kasılıp açılıyor? Sinirler, damarlar nasıl ağ gibi örülmüş vücutlarımızda? Bunca hayvanat nasıl çeşitlenmiş? Niçin çeşitlenmiş? İşte kendine, yeryüzüne, gökyüzüne, bir tek çiçeğe, böceğe, bülbülün kanat renklerine bakıp da bunun kendiliğinden olabileceğini düşüneni, düşünce insicamından yoksun görüyor Kur'an. Hayır, bütün bunlar yaratıcıyı kabul etmeyen bir düşünce ikliminde izah bulamaz. Orada düşünce ikinci adımda iflas eder. Böyle bir yaratıcının varlığına inanıp da bu alemi boşuna, anlamsız, gayesiz, hatta saçma bir şekilde yarattığını düşünmekte bir düşünce insicamsızlığıdır. Aynı şekilde yaratıcının yaratma işinden sonra bir kenara çekilip atalet içine düştüğünü düşünmekte. Neden ataleti seçsin yaratıcı? İnsan neden atalet izafe etmek ister yaratıcıya? Yaratıcıyla bağlarını koparmak için mi? Bu nasıl mümkün olur? Bir an yaratıcı ilişkisini kesse insanla, insanın hali nice olur? Mutlak bir yaratıcı olduğuna inandığı halde, onun kudretinin her şeyi dilediği gibi belirleyebileceğini içine sindirememekte. Yaratıcının iradesini doğru yanlış, isabetli isabetsiz gibi yargılamaya kalkmakta. Yaratıcının mutlak kudret sahibi olduğuna inandığı halde bu kudrete baş kaldırmaya yeltenmekte. Bütün bunlar düşünce insicamının dışında ve sadece abeste iştigaldir. Yaratılışına mani olamayan insanın yaratıcıya baş kaldırması, onunla güç yarışına girmesi, kendinde yaratıcılık vehmetmesi, yani kendini tanrılaştırmaya yeltenmesi ne kadar anlamsızdır. Gözlerinin görmesine isyandır bu, kalbinin atmasına, beyninin düşünmesine, elinin yazmasına, dilinin konuşmasına isyandır. Yaratıcıya baş kaldırmak, o kadar düşünce insicamının dışına çıkmaktır ki, insan önce kendi varlığıyla savaşmalıdır, tutarlı olmak için. Albert Camus, "Tek yol intihardır baş kaldıran insan için," diyor. Yani kendi varoluşunu inkar. İnsanın varoluşunun kendi dışında bir iradeyle gerçekleştiğini düşünmemekte, gerçeği görmemek yani bir düşünce zaafıdır. Hiçbir insan kendini yaratmadı çünkü. İnsanın varoluşunun tamamen bir yaratıcının dilemesine bağlı olduğunu anlayamayan, insicamlı bir düşünce geliştiremez. Yaratılmış tüm varlıklara bakıp da insanın yaratılışının farkını fark edememekte bir düşünce sığlığıdır. Buradan bir adım daha atarsak, insanın farklılığının, onun yaratılış misyonunu da farklılaştıracağı noktasına varırız, insicamlı bir düşünce çizgisinde. Ve yaratıcının, insanla ilişkisinin özel bir nitelik taşıdığını idrake. Eğer yaratıcı, insana özel bir misyon yüklemişse, bunu ona bir şekilde bildireceğini düşünmeye. yani mesaj taşıyan bir varlığa, bir peygambere ve bizatihi mesajın varlığına inanmaya. Eğer insan varlığını anlamlı buluyor ve varlığının borçlu olduğu yaratıcıyla ilişkisi bulunduğuna inanıyorsa, ona karşı çok özel hisler beslemesi gerektiğini kavramaya. Eğer yaratıcı, kainatı ve insanı boşuna yaratmadıysa, insan ve evrenle ilişkisi devam ediyorsa ve insanın yaratılışının özel bir anlamı varsa, bu çerçevede yaratıcıdan insana özel mesajlar gelmesini beklememek, düşünceyi bir noktada dondurmaktır. Mesaj gelmişse ve onun yaratıcı katından geldiğine inanıyorsa, onu önemsememek, o mesajlar insana hayatı için bir takım ölçüler getiriyorsa, onları tartışmak, didiklemek, unutmak, ihmal etmek, kendisinin varlık sebebi olan yaratıcıyla ilişkileri savsaklamak anlamına geleceği için, düşünce insicamına darbe vurmaktır. İnsanın kendi misyonuyla savaştır bu. Yaratılışını belirleyemeyen insanın kendisine yaratılış gayesine aykırı misyonlar edinmesi ne kadar saçmadır. Aynı şekilde yaratılışını kendisi belirlemediği halde kaşına, gözüne, rengine, kanına kutsiyetler atfetmesi, onlarla başka insanlara karşı üstünlük taslamaya kalkması, düşünce ikliminde saçmalıklara yelken açmanın görüntüleridir. Yaratıcıdan insana mesaj taşıyan özel bir görevli, yani peygamberin konumuna inandığı halde onu bir hayat rehberi olarak görmemek, onun yerine yaratıcıyla hiçbir özel irtibatı bulunmayan başka rehberler ikame etmek, peygamberin konumunu irdeleyip tartışmak, yaratıcıyla neden onu seçtin de falancayı seçmedin diyerek eleştirmeye kalkışmak. Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi, Kur'an'ın da Allah'ın insana mesajı olduğuna inandığı halde bunların yaratıcıdan getirdiği mesajı öğrenmemek, hayatına yansıtmamak, ihmal etmek, unutmak, tozlanmaya terk etmek, onun yerine başka değerler ikame etmek, yaratıcı onlara kıyamete kadar ömür biçtiği halde onların çağlar içinde eskidiğini düşünmek. Bunlar yaratıcıyla başlayan düşüncede teklemelerdir. Düşünce geriye sarılacak ve yaratıcıdan itibaren yeniden test edilecektir. Nerede gedik verdi insicamdan, nerede zikzak çizdi? Ve bu düşünce insicamı, insanın sonu nereye sorusunun doğru cevaplandırılmasıyla tamamlanacaktır. Ölmemek elinde değil insanın. İnsan bunu bilir. Çünkü ölümü yaşar. Ölmemenin elinde olmadığını bildiği halde ebediyen yaşayacakmış gibi hesaplar yapmak bir düşünce yanlışıdır. Ölüm ötesinde neler olacağına kafa yormamak aynı şekilde. Dünyada ebedi kalma saplantısının yol açtığı bir düşünce inkırası. Yaratıcıyla insan arasında bir ilişki varsa, bu kainat, bu ilişkinin sınanma alanıysa, bunun sonuçlarının değerlendirileceği yeni bir alem olmayacağını sanmak, düşüncede insicamın katlidir. Yaratılıştan ölüme ve ölüm ötesine yönelen bir izahlar silsilesi, ancak Kur'an ikliminde şekillenmiş insicamlı bir düşünceyle anlamlı, sağlıklı, gerçekçi, doğru ve tutarlı olabilir. Kur'an bu düşünceyi arıyor. Kur'an, insan zihnini böyle bir düşünce iklimine yelken açabilecek şekilde eğitiyor. Zihnini ve kalbini Kur'an'a veren böyle bir düşünce ikliminin insan olur. Kur'an'dan kopan düşünce ise bir noktada insicamını kaybetmeye mahkumdur. Çünkü yaratıcı, sinirlerin, dokuların, görünen görünmeyen tüm değerlerin Rabbidir, belirleyenidir. İş bir noktada yaratıcının konumunu kavramaktan başlıyor. Geriye kalan tüm düşünce sistemi onun etrafında örgüleniyor. Düşüncenin en merkezine Allah'ı koyarak varlığa bakmak. İşte bütün mesele. Evet, bu yazı Altınoluk Dergisi'nin Şubat 1998 sayısında yayınlanmış. Ahmet Taş Getiren imzasıyla ve tekrar günümüzde bugüne dair okuyucuyla paylaşılmış değerli dinleyenler. Bir diğer yine bu yazının içerisinde yer alan geçmiş yazılara bir atıf var, onu da paylaşalım. İslam'ı anlamak ve doğru anlamak başlığıyla yer bulmuş değerli dinleyenler ve şöyle başlıyor bu alıntıda. Altınoluk'un 2014 Ekim sayısı kapağında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sahabiye söylediği "Kalbini yardında mı baktın?" sözü var. İslam anlayışlarındaki kimi sapmalara ve o sapmalar üzerine icra edilen vahşete işaret ediliyor o sayıda. O sayının İslam'ı doğru anlamak konusunu vurgulayan sunuş yazısını paylaşmak istiyorum sizlerle. Bugün gençlerin dünyasında din konusunda savrulmalar üzerinde durulurken bu meselenin de hayati önem taşıdığını unutmamak lazım. İşte o sunuş yazısı. İslam'ı anlamak ve doğru anlamak. Anlamak ne kadar hayati ise doğru anlamak da o kadar, belki hatta daha hayati. Gıdanın miktarını ayarlamak, ilacın dozunu bilmek gibi bir şey bu. Bunun ne kadar hayati olduğunu bizim nesillerimiz de İslam coğrafyasında yaşanan hadiselere bakıp anlayabiliyor. Kaldı ki doğru anlama işi bütün zamanlarda hayati değerini korumuş. Bir Kur'an ayetini Hazreti Ali'yi katletmek için gerekçe haline getirebilen çılgınlık tam da İslam'ı doğru anlamanın hayatiyetini ortaya koyuyor. Bir başka sapkınlık, Resulullah'ın en yakın dostlarına sövmeyi ibadet haline getirebiliyor. Başka sapkınlıklar. İşte oralardan neredeyse bir cümle Müslümanların üzerine küfür damgası vurmaya kadar uzanıyor. Küfür damgası ve canının, malının, ırzının helal hale getirilmesi. Fitnenin karanlık geceler gibi çökmesi Müslümanların üzerine. Bunu belki bir zaman küçük küçük ortamlarda yaşadık. Bir gün Kur'an'dan 3 ayet öğrenen evladın anasını, babasını küfürle itham ettiğini gördük. Sonra örgütleniyor sapkınlık ve güç kullanmaya başlıyor. Bazen devlet oluyor. Ondan sonra gelsin İslam adına diye başlayan insafsızlıklar serisi. İnsafsızlığın en katmerlisi bizatihi İslam'ın muazzez şahsına yöneliyor. Çünkü asla İslam olmayanı, İslam'ın asla tasvip etmeyeceği şeyi İslam'a nispet edilmesi başlı başına İslam'a karşı zulüm niteliğinde olanı İslam'ın üzerine yükleniyor. Ondan sonra Müslümanlar üzerlerine düşürülen vahşet tortularını silmek için uğraşıp dursunlar. Bu işin ahiret hesabı nasıl verilir sorusunu sorar mı bu sapkınlığın ve kıyıcılığın mimarları? Allah'ın huzuruna nasıl çıkar bu dosyalar? Allah'ın Resulünden utanmaz mı bu işlerin içine girenler? Altınoluk bu sayısına kapak dosyası olarak büyük fitneyi aldı. Tekbir ve cinayet sapkınlığını. Resulullah'ın büyük sorusunu koyduk kapağımıza. Kalbini yardında mı baktın? Demek istiyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, birisinin imanı hakkında hüküm vermek gerekirse kalbinde olanı bilmek zorundasın. Gücün yetiyorsa yerde bak. Orada iman mı var, başka bir şey mi? Eğer onu kontrol etme imkanın yoksa kimsenin üzerine küfür damgası vurup canını almaya kalkma. Gıybeti yasaklamış İslam, mümin kardeşini yüreğinde öldürüp sonra da ağzında çiğneme etini demiş. Gıybet, yani mümin kardeşini gerçek bile olsa hoşlanmayacağı şeyle anmak. Gıybet ne kelime, birbirine karşı yok ediciliğe soyunan bir karakter bozulmasından söz ediyoruz. Geldik dayandık buralara. Bir yanda İslam'ın rahmet iklimine muhtaç insanlık, öbür yanda bu muazzez dini terör gölgesine sokan çarpıklıklar. Bu işin içinden çıkmalıyız. Kur'an'ı, Resulullah'ın şerefli izini en nezih muhtevasıyla insanlıkla buluşturmanın, çağımız ya da bütün zamanların Müslümanları için hayati bir sorumluluk haline geldiğini bilmeliyiz. IŞİD mışit gibi yapanların dünyanın gerçek zalimlerini gizlemek için kullanıldığını da idrak etmeliyiz. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşam programımızda son olarak Altınoluk Dergisi'nin 2018 Mayıs sayısından Ahmet Taş Getiren imzalı Düşünce İnsicamı başlıklı yazısını paylaştık ve böylelikle bu akşamlık da programımızı noktalıyoruz. Yeni bir programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.